Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Çinli markalar diyorum. Aslında Çinli telefonlar dediğimizde yanlış anlaşılıyor. Burada bir ikilem var. Hı-hı. Çinli markalar, yani Oppo, Xiaomi veya OnePlus One gibi markalar global markalara karşı hangi konularda avantajlılar, bunu konuşacağız. Çünkü Erdi, çok fazla şu anda konuşulan bir konu var. Hı-hı. Oppo gelsin, Xiaomi gelsin, OnePlus gelsin, bizi global firmalardan kurtarsın diyor insanlar.
Geliyorlar da zaten.
Evet, zaten gelecekler. OnePlus konusunda bazı gelişmeler var ama henüz net olmadıkları için sizlere burada açıklayamıyorum. Detayları daha netleştirdikçe, kesinleştirdikçe sizlerle paylaşacağım ama ülkemiz hakkında konuşmaya başlamışlar, bunu bilin. Şimdi burada önemli bir konu var. Çinli firmalar ne yaptı ki kullanıcılarımız bu kadar fazla önemsiyorlar onları?
Yani aslında Çinli üreticiler ne yaptı derken ben Çin'in şu anki durumunu biraz Japonlara benzetiyorum. Çünkü Japonlarda 70'lerde, 80'lerde genelde kopya ürün yapan bir markayken sonra bir baktık Made in Japan yazısı kalite algısı oluşturmaya başladı. Japon malı ise iyidir, Japonlar yapmışsa, Japon mühendisi varsa iyidir gibi. Benzeri aslında Çin için de geçerli. Çok uzun yıllar pek çok firma için üretim yaptılar. İşte hala iPhone üretiyorlar. İşte dünyada pek çok firmanın telefonundan tabletine, televizyonuna kadar pek çok şey orada üretilirken ister istemez orada bir bilgi birikimi oluştu zaten. Para desen bugün Amerika ısrarlı Çin'e baskı yapıyor. Kendi para birimini dolara eşitliyor diye. Sürekli devlet tahvilleri alıyorlar. Çin hazinesinde trilyonlarca dolar, Amerikan doları var vesaire. Paran var, bilgi birikimin var. Kendi markalarını yapmak istiyorsun çünkü belli bir noktadan sonra ben dünyadaki bu adamları üretiyorum ama kendi markamla bu ürünleri üretip dünyaya satsam nasıl olur diye düşünmeye başlarken aslında sürpriz de buradan koptu. Çünkü yavaş yavaş bu para, bu bilgi birikimi bir araya geldi ve Çinli markalar doğmaya başladı aslında.
Evet, Çinli markalar doğdu ve markalar gerçekten marka kelimesini hak ediyorlar. İyi ürünlere imza atıyorlar.
Hepsi olmasa bile
evet,
bir kısmı.
İyi olmak için de çalışıyorlar. En azından bu saydığımız firmalar. Çünkü Oppo dediğimiz firma mesela, örnek vermek gerekirse eğer, zaten çok büyük bir elektronik üreticisi. Blu-ray'lerinden müzik çalarlarına kadar profesyonel cihazları profesyoneller tarafından biliniyor ve yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyordu. Telefon tarafında da yeni değiller. Uzun zamandır telefonları var. Sen birkaç modelini aslında seyircilerimizle paylaşmıştın. Mesela M1 modeli burada önemli modellerinden bir tanesiydi. Kamerası dönebilmesiyle aslında dünyadaki diğer firmalarda fark yaratıyordu. Xiaomi dediğimiz firma aslında yeni yeni konuşmaya başladığımız bir firma ama onların da algısı şu: olabilecek en uygun fiyata, olabilecek en yüksek özellikleri, yine kullanılabilecek kalitede kullanıcılarla buluşturmak. Apple'ın yolunda ilerliyorlar, marka olma yolunda ki çok büyük bir hayran kitlesine ulaşmış durumdalar. Şu an zaten genel olarak global telefon üreticileri arasındaki yerine baktığımızda da hızlı yükselişteler.
Zaten Xiaomi'nin diğerlerinden bir farkı var. Şimdi Oppo dediğimiz marka, hani OnePlus One ayrıca da belki değerlendirmek gerekiyor ama Oppo'nun kendi ürünlerini genelde Çin dışından bulabilmek çok mümkün ve çok kolay değil ama örneğin Xiaomi'ye bakıyoruz. Bugün Hindistan'da var, Malezya'da var, Singapur'da var. Hani Asya'nın, Asya Pasifik bölgesinde zaten yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan bir marka. Bir de Xiaomi'nin örneğin Oppo'dan farklı olduğu bir nokta var. İşin show kısmını, o show business dediğimiz kısmı da iyi yapıyorlar. İşte Hugo Barra'yı Google'dan transfer ettiler. Onun dışında tüm lansmanlarını Apple'ın birebir örneği gibi yaptılar. En son Mi 4 lansmanında One More Thing bile dediler. Yani hani dünyanın anlayabileceği dilde konuşan bir Çin firması aslında bakıldığı zaman. Dolayısıyla bugün hani en popüler Çinli marka hangisi desek muhtemelen pek çok kişinin aklına ilk etapta Xiaomi gelir. Çünkü Oppo'nun ürünleri çok iyi. OnePlus One fiyatıyla çok iyi. Belki bunların arasında Meizu'yu sokabiliriz çünkü dünya çapında ilk konuşulan firma aslında Meizu olmuş,
evet,
iPhone'u birebir kopyalayarak. Hatta öyle bir durum oldu ki Apple'ın baskıları sonucu Çin hükümeti Meizu'nun fabrikasını bile kapattı bu baskılardan dolayı ama hani dünyadaki yaygınlık ve kullanıcıların aklındaki bilinlik anlamında herhalde şu an Xiaomi'nin bir Çinli Apple sıfatını taşıdığını söyleyebiliriz aslında.
OnePlus aslında Oppo'nun bir şirketi. Bunun incelemelerde altını çiziyoruz. Oppo Xiaomi ile rekabet edebilecek bir firma değil aslında. Neden değil? Çünkü Oppo biraz hantal kalıyor. Bir sürü mağazası var, bir sürü çalışanı var. Satışı kanallar üstünden yürütüyor. İnternet üstünden satışa çok fazla ağırlık vermiyor. Bu yüzden de Xiaomi'nin o düşük karlılıkta satışlarını yapamıyor kendisi. Telefonların fiyatları Çin'de dahi pahalı kalıyorlar. Zaten ülkemize geldiklerinde de bir Find 7'yi mesela 1200 lira, 1000 liradan falan bulamayacağız. Gönlün o ki 1600 lira gibi bir fiyat var kafalarında.
En azından mağazalarda ya da resmi kanallarda.
Evet, yani bu da kafalarındaki fiyat, bu 1800 lira bile olabilir deniyor ki 1800 lira olursa zaten rekabet şansları oldukça fazla düşecek diye düşünüyorum. Oppo'da bu gidişe bir dur diyebilmek adına OnePlus isimli firmayı kuruyor. OnePlus One diyoruz ama One ismi aslında telefon modelinin ismi. Firmanın ismi OnePlus. OnePlus da Oppo tarafından Xiaomi modelinin benimsendiği, yani kanallarda, mağazalarda değil, sadece internet üzerinde satış yapmanın benimsendiği bir firma. One modeli bu firmanın ilk modeli. İnternet üstten davetiye usulüyle satılıyor. One'ı özel yapan şey, tamam, yüksek bir pil kapasitesine sahip, HD ekranı var, 801AC donanımını kullanıyor. Sahne cam moda destek de veriyor. 3 GB RAM'i var ama aslında bu telefonu asıl konuşulan yapan şey fiyatı. Yani yurt dışında bile amiral gemilerin yarı fiyatına satıldığı için insanlar bu kadar merak duymuş durumdalar. E bir de tabii ki davetiye yoluyla satılıyor. Daha az kişi de var.
Bu cazibe da noktası oldu.
Cazibe arttırdı. Bizim buradan gelmek istediğimiz nokta bu firmaları tanıdıktan sonra aslında acaba Çinli firmaların telefonları sadece fiyatları için mi alınırlar? Yoksa sahip oldukları özellikler gerçekten global firmaların amiral gemileriyle yarışabilecek özellikler mi? Mesela Oppo'nun Find 7'sini ben ele almak istiyorum. Find 7 A'yı geçiyorum çünkü aslında Oppo dediğimiz firma Find 7 modeliyle sürekli ön planda olmak istiyor. 2K ekranı var. Snapdragon 801AC Yonga'ya sahip 3 GB belleği var. İşte 3000 mAh bir bataryası var, değiştirilebilir bir batarya. Tam olarak rakibine baktığımızda LG G3. Şimdi nerede? Yan yana koyduğumuzda Oppo Find 7 de pahalı bir telefon aslında. Yani yurt dışındaki G3 de aynı fiyattan satılıyor neredeyse.
Yani şimdi Find 7'ye bakıldığı zaman hani dedin ya Find 7 A'ya değinmeyelim diye. Find 7 A'da aslında G3'ün 2 GB bellekli versiyonu gibi belki ele alınabilir. Her ne kadar ekran çözünürlüğü daha düşük olsa bile. Şimdi teknik özellik anlamında rakiplerinde olmayan bir özelliğe sahip değil aslında bakılırsa kağıt üzerine baktığımız zaman. Evet, kamera tarafında bir oversampling yapabiliyor. Yani Nokia'dan gördüğümüz gibi daha düşük çözünürlüğe sahip bir sensörde elde edilen görüntüyü manipüle ederek daha yüksek çözünürlüğe çıkartabiliyor ama bu yazılımla yapılabilen bir şey zaten.
Evet, bir de hızlı şarjı var.
Hızlı şarjı var, evet. Bu da aslında Qualcomm'dan gelen teknoloji. Evet. Arzu eden bir firma hızlı şarj özelliğini telefonuna dahil edebilir. Tabii hızlı şarj özelliğinin pile olan etkilerini belki başka bir videoda ayrıca konuşmak gerekir ama şimdi bakıldığı zaman bir G3'ten teknik olarak çok farkı yok. Hani belki bir Z2 ile ya da Z3 ile kıyasladığımız zaman suya ve toza karşı dayanıklı olmayan bir kasası var ama bu pek çok kişi için sorun teşkil edebilecek bir özellik değil. Çünkü hepimiz iyi donanımı uygun fiyata alma peşindeyiz aslında bakılırsa. Dolayısıyla hani Oppo'nun Find 7'si, OnePlus One gibi telefonlara zaten birazdan geleceğiz. İster istemez gölgede kalan bir cihaz oldu. Çünkü neden? Çinli bir marka. Ucuz telefon bekliyoruz, ucuz değil. Donanım anlamında bir mucize bekliyoruz, mucize yok. İşte Sony'den aldı sensörün üzerine, yazılım koymuş. Ekran desen, bu firmaların bazı kronik sorunları var. İşte OnePlus One'a mesela incelemede de anlattım. Evet. Bazı ekran üretim sorunları var. Çünkü neden? Fiyat pahalı olsa bile Çinli firmaların bir mantığı var. Tedarik zincirinde komponentleri hep en ucuz almak istiyorlar. Ve bazen de bir hype yaratıp yani bir ilgi odağı olabilecek cihaz yarattıktan sonra onu hızlı piyasaya sürebilmek adına arıyor panel üreticisini, eline ne varsa yolla diyor. Ondan sonra da bazı problemler işte pembe sorunu var, mor sorunu var, evet, ışık sürmesi sorunu var gibi. Tüm bu çerçevede bakıldığı zaman ve Türkiye'ye geleceği fiyatın da işte sen söyledin az önce yüksek olduğunu düşündüğümüz zaman hani Find 7 çok konuşulan bir telefon oldu. Haberlerini yazdık, incelemesini yaptık, kutu açılışını yaptık ama tüm bu ilginin karşılığı olabilecek bir telefon değil maalesef. Yazılımına bakıyorsun, sürpriz var mı yok. En hızlı yazılım güncellemesi olan telefon mu? Değil.
Değil. Hani hala Android 4.3 var aslında Kaleros.
Süper stabil çalışıyor mu? Kendine sorunları var. Komünite desteği var mı? Henüz yok. Hani bakıldığı zaman. Bir OnePlus One'ın bile bir komünitesi oluşmaya başladı bakıldığında ama Find 7 için benzer şeylerden bahsedemeyiz. Dolayısıyla aslında Oppo'yu kapatıp yanına LG Find 7 yazsak ya da Sony Find 7 yazsak o fiyata, o donanıma ne kadar ilgi görecekse bu telefon ondan daha da az ilgi görür. Çünkü Oppo'yu her ne kadar her geçen gün markası bilinebilir hali artsa bile bir Sony değil, bir LG değil, bir HTC değil, Samsung değil. Dolayısıyla o donanımlı bir telefonu o fiyata satması çok kolay görünmüyor.
Evet, şimdi rakibi G3 dedik. G3 doğal olarak pahalı kalıyor. Şimdi Oppo Find 7 eğer ülkemizde 1600 liraya satılırsa bir avantajı var ama 1800 liraya satılırsa herdi G3 karşısında avantajını marka değerinden dolayı kaybedebilir diye düşünüyorum.
G3'ün 2 GB'lık versiyonu var aslında.
Evet. Orada hani doğru, onu da katmak
avantajı
lazım.
Avantajı var aslında.
G3 şimdi genel olarak ele aldığımızda donanımsal olarak üst seviye bir telefon. Pili yine büyük bir telefon. Aynı pil kapasitesine sahipler. Orada biz G3'ten belki bir atılım bekliyorduk ama 3000 mAh'da kaldı. G3 özel yapansa tasarımı. Yani tasarım olarak konuşacak olursak eğer global firma LG tasarım konusunda yine kendi markasının ön plana çıkarabileceği bir tasarımı ortaya koymayı başlamış. Yani teknolojik olarak, mühendislik olarak bir adım ileri gitmiş.
Şimdi zaten aslında firmaların yapması gereken de bu. Çünkü Çinli firma diyoruz. Adını bilmesek bile bir firma var. 801AC işlemciyi kullanıyor. G3'e bakıyorsun 801AC işlemciyi kullanıyor. Sony'ye bakıyorsun aynı işlemci. Samsung'a bakıyorsun aynı işlemci. Bellek desen Samsung'dan geliyor, Hynix'ten geliyor. Kamera desen işte bugün Sony sensörünün olmadığı, üst seviye akıllı telefon kalmadığı gibi bir şey. Yazılım desen işte kendi özel yazılımını yapan var. Android'i Vanilla dediğimiz standart türde veren var. Samsung gibi touch vizde kasmaya çalışan var. Var da var. Burada nerede fark yaratabilirsin? İster istemez tasarım burada çok ön plana çıkıyor. Tasarımda da LG gibi çerçevesine yakın bir tasarım ortaya koyabilmen için ya paneli kendin üretiyor olman lazım ya da gerçekten de iyi bir iş ortaklığına gidip kesenin ağzını açıp bir firmayla yakınlık kurman gerekiyor. Çünkü ekranın kasa oranını %80'ler seviyesine çıkartabilmek için hakikaten hem ekranı üretmen hem de kasa üretmen lazım. Ama dışarıdan bir üretici olup LG'yi arayıp ya benim kasa kalınlığım bu kadar, bunu özel panel yap dersen zaten süreç uzayacak, Ar-Ge çalışmalarını aksayacak, evet, ekstra paralar alacaksın. Bundan dolayı zaten pek çok firma da bu işin altına girmiyor. Bugün hani küresel bazda satılan telefonlar arasında ekranın kasi oranı LG'ninki kadar agresif cihaz yok. Yani Sharp yaptı birkaç önemli cihaz. Alcatel de var ama bunların çoğunu Türkiye'de görebiliyor muyuz? Hayır. Avrupa'da görebiliyor muyuz? Hayır. Daha lokal kalan cihazlar. Dolayısıyla tasarım anlamında ben Çinlilerin zaten çok kolay bir atılım yapacağını beklemiyorum. Çünkü orada gerçekten de tedarik zincirinde bir firmaya yakın olman gerekiyor. Zamanla daha fazla sattıkça bu firmalar, dünya çapında açıldıkça zaten bu adamlar istemeden LG'ye gidip sana panel vereyim mi diyecektir. Ama şu anki pozisyon itibariyle OnePlus hani bir yere kadar da Oppo'nun kendi sıkıştığı çerçevede, yani Çin pazarı için tedarik zincirindeki firmaların ben çok kolay kolay hani sana böyle bir parça verelim, sen kasanı incel, şunu yap diyeceklerini çok düşünmüyorum açıkçası.
Evet, gerçekten öyle bir durum var. Çünkü ekranı siz üretir, kasayı da kendiniz yapıyorsanız eğer, ona göre mühendisleriniz ortak bir çalışmayla kasayı inceltebiliyor ama Ali'den kasayı alayım, Veli'den ekranı alayım dediğiniz anda orada tıkanıyorsunuz.
Orada belki şunu söylemek lazım, hani şeyi çok iyi hatırlıyorum ben, Huawei ile Ascend P6 üzerine konuştuğumuz zaman işlemciyi neden kendi işlemciniz diye ben sormuşum. Demişlerdi ki Qualcomm'dan işlemci satın aldığımız zaman baskılı devrenin, yani aslında anakartın kalınlığı belli bir noktanın altına inemiyor. İnemediği için de kasanın genel kalınlığını biz belli bir noktanın altına indiremiyorduk. Ama dediler ki biz kendi işlemcimizi yaptıktan sonra örneğin baskılı devreden biraz taviz vererek telefon arka kapağının kalınlığını standartın, endüstri standartının altına düşürmeyi başararak işte 7 mm'nin altına telefon yaptık dendi. Dolayısıyla dediğim gibi hani bir parçayı kendiniz üretmediğiniz sürece genel olarak sektördeki ortak çizgide kalıyorsunuz. Ama o parçayı kendiniz üretmeye başladıktan sonra sınır aslında maddenin ulaşabildiği sınır oluyor ya da materyal mühendisinin ulaşabildiği sınır oluyor.
Evet, bu yüzden Oppo'nun gerçekten fiyat avantajıyla ülkemize girmesi şart diyoruz. Şart, neden şart? Çünkü etrafında 2K ekrana sahip daha farklı özellikler sunan, mesela lazerle odaklama, daha hızlı odaklama gibi cihazlar mevcut, global firmaların ürünleri mevcut. Onlarla rekabet için ilk başta Türk tüketicisinin gönlünü fiyatla kazanabileceğini düşünüyoruz ve Oppo'yu burada fiyat avantajı dışında çok da farklı avantajlar sunmayan bir üretici olarak konumlandırabileceğimizi düşünüyorum.
Ben burada Oppo'nun hani herhalde belki de en kestirme operatörler üzerinden gelmek olur. Çünkü zaten kredi kartıyla alışveriş yapamıyoruz. Olur da sen bu telefonu 1600 lira fiyat biçersen zaten. Peşin alında da kullanıcı gidip cebindeki 1600 lira verirken iki kere düşünecektir. Kaldı ki zaten bu tür firmaların ben Türkiye'de çok ciddi reklam çalışması yapabileceğini de düşünmüyorum. Yani burada belki bir operatör desteğiyle ilerlemek isteyebilirler ama bunların hepsi şu anda belirsiz. Türkiye ne zaman tam olarak gelecekler, ofis kurulacak mı, kurulmayacak mı, birileri olacak mı, olmayacak mı? Bir şeyler duyuyoruz, bir şeyler söyleniyor ama bu sene hiç gelmeseler ben şaşırmam.
Evet, gerçekten öyle olabilir ama hala da Türkiye'de görüşmeleri devam ettiriyorlarmış. Ağustos ayına es geçtiler. Bakalım bu seneyi yetiştirebilecekler mi Türkiye ofislerini Oppo için konuşuyoruz. OnePlus'a geçtiğimizde Oppo'nun bir şirketi dedik. Ülkemize gelip gelmeyecekleri konusunda hala da çekinceler mevcut. Konuşmalar devam ediyor ama One isimli modelleri dünyada en çok konuşulan cep telefonu modellerinden bir tanesi oldu. Yurt dışındaki popüler teknoloji editörlerine baktığımızda onlar da benim gibi gündelik telefonları OnePlus One yapmış durumdalar. Neden? Teknoloji editörüsün, az bulunan bir cihaza sahip olmak her zaman sana bir keyif veriyor zaten. Yoksa telefonun hani o genel olarak karşılaştığında bir G3'ten daha mı iyi? Değil bana kalırsa. Yani tartışılır. Neden ben G3 elime aldığımda hala daha bir telefona sahip olmalıyım diyebiliyorum çünkü. 5.5 inç ekran o kadar küçük bir kasada ki OnePlus One yanında şey gibi kalıyor. 5.8, 5.7 inçlik bir telefon gibi
kalıyor. Gibi kalıyor.
Evet, gerçekten öyle kalıyor. Ama telefonun genel teknik özellikleri de dolu dolu. Yani eksiği yok.
Yani global üreticilerin piyasaya sürdüğü herhangi bir telefondan farklı değil teknik olarak baktığında. Hatta bazılarından daha işte piline bakıyorsun. Galaxy S5'ten daha büyük. HTC One M8'den daha büyük. Kamerasına bakıyorsun. One M8'den daha iyi çekiyor. Keza teknik anlamda bakıldığı zaman tasarımının bazı özellikle malzeme kalitesinin örneğin Galaxy S5'ten daha iyi olduğunu burada açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Genel görünüm anlamında da sen mesela G3 dedin ama ben mesela OnePlus One'ın tasarımını ben çok beğeniyorum. Yani masanın üzerine koyduğun zaman emin olun bazı telefonlardan daha fazla ilgi çekeceği
evet,
kesin.
Özellikle o dış çerçeve, dışarıda duran o parlak çerçevesi falan bir şeylik katıyor, özellik katıyor.
Önden ziyade arkasını çok beğeniyorum. Özellikle 64 GB'lık versiyon için konuşmak gerekirse hakikaten koyduğun zaman bir de o OnePlus'ın o kutu artı evet, işareti var ya.
Acaba güzel bir logoya sahip.
İster istemez soru işareti uyandırıyor insanların aklında. Fiyat zaten buradaki en vurucu faktör. Yani $350'lardan bahsediyoruz. Bugün Samsung Galaxy S5'in, HTC One M8'in $550-$600'lardan satıldığını görürsek eğer iki tane OnePlus One oluyorsun Galaxy S5 fiyatına ya da HTC One M8 fiyatına. Yani iki tane Snapdragon 801 AC'nin oluyor. İki tane 3 GB RAM'in evet, oluyor. İki tane 13 megapiksel kameranın oluyor. İki tane 3000 mAh pilin oluyor. Dolayısıyla zaten her şey kötü olsa bile, yani tasarım kötü olsun, malzeme kalitesi plastik olsun vesaire, fiyattan her türlü kurtaran bir telefon olduğunu biz bu noktada görüyoruz. Diğer taraftan bakıldığı zaman hani ben burada en çok dikkat çekmek istediğim noktalardan birisi komünite desteği oldu. Özellikle senin telefon almandan sonra da dikkatimi çekti. İnanılmaz bir şey var. yazılım çalışması var ülkeye.
Evet, zaten Cyanogen ekibi oldukça fazla çalışıyor ve OnePlus One'ı bence asıl özel yapan şey Cyanogen Mod'la gidilen ortaklık. Neden derseniz eğer, Cyanogen Mod telefonun en ufak bir bataryasındaki negatif etkiyi, kullanıcıdan geri dönüşü hemen alıyor, bir sonraki sürümünü düzeltmeye çalışıyor. Telefon şu anda gerçekten normal bir akıllı telefon kullanıcısına 2 gün gidiyor. Ağır kullanımlarda bir günü çok rahat tamamlıyor. Ve global üreticilerin diğer cep telefonlarıyla karşılaştırdığınızda belki de en büyük artısı 5.5 inç ekranlı olup 3100 mAh bataryasıyla beraber bu kadar yüksek pil ömrünü sunan bir cihaz olması. 801 AC taşıyor, 3 GB bellek var, kamerası iyi. Yani çoğu editörün ortak bir noktası var, benim de aynı düşüncem. Ortalamanın üstünde bir kameraya sahip. Seni çok memnun ediyor kamerası, arka kamerasıyla. Ve telefon bu kadar yüksek performansın yanında uzun pil ömrünü de garanti ediyor.
Yani zaten teknik özellik olarak hani tüm rakiplerinden aşağı yukarı daha iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Suya ve toza karşı dayanıklılığı tasarımı ekliyorum ben. Onu teknik anlamda çok işin içerisine dahil etmemek gerekiyor. İşte en hızlı işlemci 805'i zaten bir iki firmasına görmediğimiz için onu da belki şu an için konuşmak doğru olmayabilir. 801 AC, 3 GB RAM, 3100 mAh'e yakın işte 3100 mAh'lik bir pil var. Yine ortalamanın üzerinde, hatta bana göre bazı üst seviye telefonlardan daha iyi bir kamerası var. Ve bunların dışında hani bakıldığı zaman ağırlık dengesi, kasa kalınlığı gibi unsurlar açısından da çok kötü noktada değil. Kendi donanım özellikleri açısından kıyasladığımız zaman. Hepsinin üzerinde zaten bu açılardan bakıldığı zaman pek çok global rakibini geride bırakmış oluyor. Hepsinin üzerinde bir de kolay erişilemeyen, herkesin kullanamadığı, dolayısıyla hala daveti usulünden değil için burada da artık nasıl bir pazarlama taktiği var, hani onun da Çinlere sormak gerekiyor ama 10 kişiden sadece birinde olan bir telefondan bahsediyoruz bakıldığı zaman. En çok ilgi çeken telefonlardan birisi oluyor. Yazılım kısmına az önce sen değinmiştin. Cyanogen Mod'un çok güzel bir tarafı var, çok sinerjik bir ekip. Çok ufak bir güncelleme de yayınlayabiliyorlar. Çok kapsamlı bir güncelleme de yayınlayabiliyorlar.
Evet, mesela forumdaki Android L'ye gelecek mi sorusuna yayınlandıktan 3 ay sonra telefonda demişler.
Yani muhtemelen Ekim ayına yayınlanacağını düşünürsek Ocak gibi.
Nexus'tan sonra herhalde en hızlı alan telefon olacak.
En hızlı alan tanesi olur. Kaldı ki zaten Cyanogen Mod bu telefonda o kadar başarılı oldu ki şu anda pek çok büyük firmanın Cyanogen Mod'un kapısını çaldı. Hatta ilginç bir örnek var. Microsoft'un bile Windows Phone için Cyanogen Mod'un kapısını çaldığı söyleniyor. Neden? Adamlar sonucunda ortaya başarılı bir iş çıkardılar. Hani gerçekten de hem çok kapsamlı bir özelleştirme varmış gibi görünüyor ama aslında TouchWiz kadar da derinlemesine inmeyen bir özelleştirme arayüzü var. Yani böylesinde güzel bir kombinasyon yaratılmış durumda. Ama yine de dönüp dolaşıp bence fiyat buradaki en kritik noktalardan birisi oluyor. Çünkü 350 dolara bir telefon alıyorsun Mesut. Yani en iyi telefonlardan bir tanesi olduğu kesin. Üstüne üstlük özelleştirme seçeneğiniz var. Kılıflar, kapaklar, gırla yani. Hani açıklanan kapaklara bakıyoruz alt yapı çalışmaları çerçevesinde.
Bambu kapak,
bambu kapak bile var. Farklı seçenekler var. İşte Motorola X1'de gördüğümüz o tüm özelleştirme seçeneklerinin hepsi olmasıyla pek çoğunun bu telefonda olduğunu görüyoruz. Ve üstüne üstlük arka tarafta güçlü de bir firma var. Devamı gelecektir bu kesin. OnePlus 2. modelde, 3. modelde. Hatta akıllı saat yaptıkları bile söyleniyor. Yazılım tarafında Cyanogen Mod'un işbirliği var. Aslında çok da fazla yorum yapmaya gerek yok. İyi bir yazılım, iyi bir donanım, mükemmel bir fiyat. Zaten hani buradan okuyuculara sormak gerekiyor. Bir telefonu siz neye dikkat edersiniz?
Evet.
Tasarım da kötü değil.
Peki ben sana şunu sormak istiyorum. Masada OnePlus One var. Bir de diğer global üreticilerin seçenekleri var.
Hepsi mi var?
Evet, hepsi var. Ve aynı fiyatlar.
Hepsi mi aynı fiyat?
Hepsi aynı fiyat. Sen buradan hangisini seçerdin?
Hepsi aynı fiyat olsaydı ben muhtemelen LG G3'ün 3 GB RAM'li versiyonunu seçerdim. Çünkü en nihayetinde teknolojik olarak baktığın zaman hani OnePlus One donanım olarak çok iyi bir donanım ama hani ben şu ana kadar LG G3'den daha az otofokus yapabilen bir kameraya sahip telefon görmedim mesela. Bu bir artı. Neden? Bu ekstra bir Ar-Ge çalışması sonucunda ortaya çıkan bir özellik. Sonundan sensörü alıp üzerine bir yazılım kasarak yapılmış bir şey değil. Donanım kasmışlar orada belki. Sensör üzerinde bazı modifikasyonlar söz konusu. Kaldı ki aynı kasa boyutuna sahipsin. 5.5 inç ekranım var. 2K çözünürlüğüm var. Tabii ki LG G3'ün kendisine göre kronik sorunları var
mesela
ama
mesela pil ömrü konusunda dezavantajlı.
Gerçi pil ömrü konusunda 3 tane büyük güncelleme yayınladılar. Hepsinde pil tasarruf konusunda bir adım ileriye gittikleri söyleniyor. Hani ben ana inceleme sonrasında her yazılım güncellemesini alıp test etmedim açıkçası. Onu tam olarak bilemiyorum ama hani dediğin gibi OnePlus One'dan daha iyi pil yok aslında. Pil süresi olarak OnePlus One'ın biraz daha önde olduğu kesin su götürür bir gerçek ama aynı fiyat söz konusu olsaydı ben tasarım tarafındaki artıları ve kamera tarafındaki bazı ekstra özelliklerinden ötürü muhtemelen 2 GB değil ama 3 GB'lik versiyonuyla G3'ü seçerdim.
Siz neyi seçerdiniz? Ben de onu merak ediyorum. Masada diğer global üreticiler var. Bir de OnePlus var. Ve hepsinin fiyatı aynı. Aynı olması durumunda hangi telefonu seçerdiniz merak ediyorum.
Sen çünkü burada o zaman hani ikimizin fikrini.
Ya açıkçası ben de şunu söyleyeyim. Hepsi aynı fiyat olsa tabii ki burada fiyat avantajına geleceğim ama hepsi aynı fiyat olsa ben de G3 32 GB'ı seçerdim. Yani o telefonun tasarımı ve elime aldığımda masanın üstündeki duruşu falan beni gerçekten çok fazla
burada
etkiliyor.
Burada belki iPhone 6'yı ayrı tutmak gerekiyor. Yani evet. Belki Android için bunu sınırlandırmak gerekiyor.
Biz çünkü Android cihazlar diyoruz. Çünkü iPhone 6 gerçekten iOS tercihi var orada bir de. Yani Android mi iOS mu? Onu da bir kafanda yani yatırman lazım.
Geçen günlerde işte yani Türkiye'de 4000 liralık bir fiyat ortaya çıkınca zaten hani isterse 10 çekirdekli bir işlemci olsun.
O vatan bilgisayarın gerçi şey, öyle bir yani, şey yaptığı bir olaydı. Hani Google'da ön sıralarda çıkabilmek adına firmalar bu hileyi yapıyorlar. Stoğu açmışlar. Orada sadece benim hoşuma gitmeyen şey, orada bir hata vardır belki bilemiyorum yani. Şimdi adamları suçlamak istemiyorum ama yorum vardı ya, satın almış birisi yorum yazmış mesela. Hadi tamam stoğunu açtın, Google'da ön planda yer almak istiyorsun ama kullanıcı yorumu nereden geldi? Telefonu sana, kullandım çok memnunum.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Fiyat var. Fiyatın altında da iPhone 6 iddialarını içeren bir haber var ürün açıklaması diye. Yani sonucunda hani orası bir satın alma noktası olduğu için evet, orada doğru bilginin olması gerekir ama muhtemelen ürünün popülerliğinden istifade ederek hani
siteye bir hit kazandırma çabası.
Belki de öyle bir şey olmuş olabilir. Hani o yüzden iPhone 6'yı ayrı bırakmak gerekiyor. Onu da zaten eli kulağında. Bir hafta sonra zaten onda ne olduğunu göreceğiz açıkçası.
Evet ama şu anki avantaja baktığımızda OnePlus'ın aslında yurt dışında 250 dolardan satıldığını gördüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Ülkemizde aslında bu telefon 1400'lerin üstünde çok zor gelir. Yani 1400 liraya gelebilir diye düşünüyorum açıkçası.
Gerçi biz hep bak mesela 350 dolar diyoruz da 16 GB'lik versiyonu çok daha uygun fiyata
satılıyor. Çok uygun evet. 200 yani, kaç?
249 dolar.
Ya da
299 dolar.
Dolar. 349 dolarda 64 GB'lik versiyonu.
Gerçi 50 dolar için de gider 64 alırım ben.
Büyük ihtimalle herkes onu yapar zaten.
Ama dediğim gibi eğer fiyat anlamında bir avantajı olmayacaksa Türkiye geldiğinde vergiler, ne bileyim kar marjı, zincir, mincir vs. artık araya ne gireceksin.
Popülerliği kullanıp da global üreticiler gibi 2000 lira sınırını geçtiği anda orada zaten babalar var yani. Sony'ciler var.
Gerçi Sony'ciler, bu telefon da baba şimdi.
Yani kötü bir telefon değil ama sonuç olarak OnePlus One yani birisi biliyorsun biz şeyi severiz. Masaya koyduk birisi telefonumu sordu markası ne dedi. OnePlus One dedin sen. Yani. O ne ya dedi. Çinli üretici dedin. Boş versene Çinli dedi. Yani senin de bir moralde böyle bir şey olur.
Yani gerçi evet, öyle bir
i̇ster durum söz konusu. İster istemez. Hepimizde var bu ister istemez. Olmaması gereken bir şey. Çok malca bir şey bence. Ama oluyor yani. Demoralize oluyorsun. Mesela Xiaomi'yi kullanıyordum. Eşim dedi ki telefon dedi Xiaomi. Ne o Şamil Mamil dedi, ne kullanıyorsan böyle diye. Çinli markalar amma sardın dedi son dönemde. Böyle bir şey oluyorsa anlatamıyorsun çünkü.
Gerçi şöyle bir şey var. Bizim millet olarak hani telefonu geçip araba alırken de önce ikinci el değerine bakıyoruz. Kolay satabilir miyim? Ev alırken keza öyle. Acaba bölgede satmak istediğiniz zaman elden çok kolay çıkartabilir miyim gibi. Dediğim gibi marka olarak bir şu an albenisi yok. Zamanla belki olacak ama bir Samsung, bir HTC, bir Sony olabilmek için de. Yani Çinliler zaten onu yapmazlar. O kadar üzerine gitmezler diye düşünüyorum. Fiyat avantajı olmazsa dediğin gibi çok etki edeceğini zannetmiyorum. Bugün gitti gidiyor sahibinden koma giriyorum fiyatlara bakıyorum. Fırsattan istifade 1500, 1600, 1700 lira fiyatlar çekmişler.
Evet hani, ama şu bir gerçek forumlarımızda 1250 liraya kadar 64 GB bulmuyor elde edememiş.
Bizim forummuş oluyor evet, öyle söyleyeyim yani.
Yani 1250 liraya kadar bizim forumlarda alanlar var. Arkadaşlar da getirip veriyorlardı. Hı. Hatta en fazla 1300'e 64 GB'lık OnePlus One alabiliyorsunuz. Kanun dışı bir şey ama e-mail'si de modifiye edilebiliyormuş bu arada. Onu da okudum, o da çok enteresan bir şey. Çünkü bizim okuyucularımız, izleyicilerimiz buna önem veriyorlar. Çok saçma bir düzenleme var. Bu düzenleme tamam haklı bir gerekçeyle sunuldu ama haksızlığa doğru gitti. 2 senede bir pasaportu arkadaşlar bir telefon işlemler. Hadi yani tamam el insaf yani teknoloji dünyasındayız. Teknoloji deli gibi hızlı gelişiyor. 6 ayda bir yapmadın da bari bir yılda bir yap. 2 sene nedir ya bir pasaporta?
Ya 2 sene nedir? Yani ben bakıyorum etrafımda yıllık pasaport alanlar var. Zaten teknik olarak pasaportu evet, yetmiyor yani bakıldığı zaman. Orada bence de bir düzenleme şart. Ben mesela bana sorsan 6 ay yaparım ben.
Ben de 6 ay. Ya benim için de 6 ay mantıklı
üretici
süre.
Üretici firmalar 6 ayda bir telefon... Biliyorsun bu kararı niye çıkardılar? Üretici firmalar etkilenmesin diye. Türkiye'de sonucunda zincir mağazalara gelip hani bu kadar yatırım yapan firmalar
ya var. Aslında ben bir şey duydum. Üretici firmalar falan değil. Zincir mağazalar ve bazı firmalar. İsmini vermeyeyim. Global firmalar ama zincir mağazaların öncülüğünde. Hı hı. Bu kararın alınması için baskı yapıyorlar.
Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Tamam eyvallah bir şeyler yaptın da bu firma 6 ayda bir ürün güncelliyor ve 6. ayda yenisini satıyorsa kusura bakma da bari 6 ay yapılsınlar yani.
Evet.
Zaten yeniliyor adam o ürünü.
Ya ben kaç kişi Avrupa'ya gidip geliyor? Sonuçta resmi yoldan vergisini ödeyip bir telefon sahibi olacağım. Bari gerçek vergilerini ödeyeyim. Yani kayıt parası alma benden. Vergisini ödeyeyim. Telefonu kaydettirebileyim. En azından bunu yaptırayım. Yani çünkü bizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Arkadaşlar Meizu falan satılmıyor ülkemizde. Bizim gidip bunları denemek istiyoruz. Gittin aldın.
Ya da birisini aldıracaksın.
Ya da birisini aldıracaksın. Kaydettiremiyorsun, kullanamıyorsun yani. Kullanmak istiyorum. Yok ülkemde. Zaten satılmayacak. Ya da şöyle bir düzenleme yap. Eğer bu telefon ülkede satılmıyorsa kayda falan gerek olmasın ya.
Ya ben şunu
sokayım, düşünüyorum. Kullanayım yani satılmıyorsa eğer bu ülkede.
Yani hani şöyle bir şey var.
Madem
hani,
üreticileri koruyacaksın.
Yani hani tüketiciyi korumak için ne yaptılar? Dediler ki kredi kartını kaldırıyorum. İşte ithalat ihracat dengesi sağlayacağım. İnsanların kredi kartı borç batağındalar. İşte 1000 lira maaş alıyor, 2000 liralık telefon kullanıyor. Tamam onu yaptın da yani o zaman şöyle bir şey var. Tüketicinin faydasına bir şeyler yapacaksak bu adam yurt dışına gidip oradan telefon getirmek isteyebiliyor.
Evet.
Hani bavul ticaretine karşıyım. Çantasında 100 tane telefon getirip burada bunu işaret ticaretine
bakmak. Fahiş kararla satıp teknik destek falan hak getir olmasın yani.
İşin ticaretinde bir şekilde düzene koymaları gerekiyor. Evet, ben bireysel olarak, yurt dışına gidip oradan telefon alabiliyorsam onu kullanabilmeliyim ya. Çünkü ben zaten yurt dışına giderken çıkış vergimi veriyorum. Pasaport vergimi veriyorum. Evet,
çıkarken bir çıkış harcı var. Bilmiyorum yurt dışına çıkmış olanlar zaten biliyordur ama çıkmamış olanlara söyleyelim. Havaalanına gidiyorsunuz. Çıkış harcı diye bir şey var arkadaşlar. Her yurt dışına giden kişi devlete harcını veriyor. Öyle çıkıyor.
O var, o eskiden ne yüksek bedellerdi.
Evet, zaten ondan sonra isyan oldu da 15 liraya indi.
Ya şöyle bir şey var. Ben zaten yurt dışına giderken vatandaşlık görevimi yapıyorum. Evet. Vergimi veriyorum, harcımı alıyorum, pasaportumun cüzdan bedelini veriyorum. Ve yurt dışında da karşıma çıkan bu fırsattan istifade etmek istiyorum. Bu benim en doğal vatandaşlık değil, insanlık hakkım aslında teknik olarak baktığınız zaman. Hani işin dediğimiz gibi tabii ki bu burada bu zincir mağazalar, firmalar bunların hepsi burada binlerce insan çalıştırıyorlar, istihdam ediyorlar. Belli şartlar olsun, belli kurallar ve düzenlemeler olsun ama herkesin hoşuna gidebilecek, kimsenin mağdur olmadığı, küresel dünyadan diyoruz da küçülen bir köyden bahsediyoruz evet. artık. Yani herkesin her yere gitme şansı var. Bugün Türk Hava Yolları ne güzel ki her sene rekor kırıyor yolcu taşımacılığında. E demek ki herkes yurt dışına gidebiliyor. Oraya gittiğim zaman kendim olmayabilir. Anneme hediye almak isteyebilirim. Basit bir telefon. Hani 2000 liralık telefonu boş verin. 100 liralık telefonu da alsan kaydettireceksin.
Evet.
Öyle yani bir durum söz konusu.
6 ayda bire indirseler bu olay çözülecek aslında. Bakalım belki ileride bir düzenleme gider.
Hatta karar devlet büyüklerimizin umarız.
Evet, onların da bir bildiği vardır herhalde. Biz dedikoduları konuşuyoruz ama belki de çok daha
İnşallah herkesin daha çok hoşuna gidecek düzenlemeler olur.
Evet, şimdi bir diğer firma var, Xiaomi. Çok fazla konuşuluyor. Bu OnePlus konusunda şöyle kapatalım. Evet, telefon çok çok çok güzel. Yani buna kesinlikle hemfikiriz. Kronik sorunları var mı? Var. Bir dokunmatik ekran sorunu var ki hala daha böyle düzeltilecek düzeltilmeyecek. Sinojen forumlarında, OnePlus forumlarında konuşulmaya devam ediyor. Ama bu telefon, şimdi biz yüksek fiyat telaffuz ettik mi kızıyorsunuz. Böyle can alıcı bir fiyatla gelirse özellikle G2'nin o satış fiyatı vardı ya, o tepe modeller hani 2000 lira civarında satılırken G2 bir fiyatla girdi yok etti. O farkla mesela bir girse olayı bitirir.
Ya şöyle sormak lazım belki de orada. OnePlus One, Galaxy S5 Edge'si OnePlus 8'de aynı fiyata çıksaydı bu etkiyi yaratır mıydı?
Yaratmaz. Kesinlikle yaratmaz. Evet.
350 doların karşılığı Türkiye'de vergisi şusu busu 1000 lira 1200 liradan gelecekse eğer bu telefon patlar.
Evet. Ama yani Çinli firmalar hala da fiyat avantajıyla çok önde gitmeye devam ediyorlar.
Teknolojik üstünlükle değil yani.
Evet, henüz daha teknolojik üstünlüğe gelmediler çünkü toparlama makine yapıyorlar. OnePlus One dediğimiz cihazda toparlama makine.
Ya tabii yani ama bugün toparlama olmayan makine de aslında.
Evet.
Yok yani işlemci Qualcomm'dan alıyorsun, paneli Sharp'tan alıyorsun. iPhone dediğinde bile.
İşte LG, Samsung gibi firmalar yapıyor. HTC dediğimiz firma da toparlama yapıyor. Kendine has bazı şeyler kullanıyorsa da ultrapiksel boom sound gibi inovasyonlar olsa da aslında her şeyi bir başka üreticiden almak zorunda.
Belli bir noktaya kadar hani firmalar da zaten aslında kendileri yapmak istiyorlar. Yani sorsan hepsi kendisi yapmak istiyor. Evet. İşte Apple'da iki jenerasyondur kendi işlemcisini tasarlıyor ama hala üretim başka bir yerde gerçekleşiyor. İşlemciyi yapsan RAM'i başka bir yerden alıyorsun. RAM'i yapsan NFC modülünün çipini başka yerden alıyorsun. Paneli başka yerden tedarik etmek zorundasın ama dediğin gibi Çinliler için bugün popülerliğin karşılığı fiyat. Hani aynı fiyata satılsalar bu kadar konuşulmaz.
Evet, ve fiyat olarak Xiaomi'yi konuşmak lazım. Şimdi Xiaomi'nin MI3 modeli vardı biliyorsun. İnanılmaz bir yani fiyat.
Ses getiren.
Evet. Yani daha doğrusu fiyat avantajı vardı. Ses getiren olmasının avantajlarından bir tanesi de 801 AB'yi kullanan ilk telefondu. Hem uygun fiyatlıydı hem de Snapdragon 801 AB yongası yani en hızlı Snapdragon çözümünü kullanan ilk telefondu.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? MI3, MI3 lanse edildiğinde Tegra 4 versiyonu da vardı. Nvidia'nın CEO'su çıktı alkışladılar. Sonra Tegra 4'lüsü gelmedi.
Evet, gelmedi. Hatta satıldı aslında ama global uyumsuzluklar nedeniyle mesela 4G sıkıntıları nedeniyle ülkemizde de çok fazla kullanan olmadı. 2G'de yani çalışıyordu sadece ülkemizde.
Belki kendi işbirliğini göstermek için bir parti satmışlardır, o kadar.
Ondan sonra tamamen Snapdragon'a döndü firmada zaten. Şimdi Xiaomi dediğimiz firmanın enteresan bir algısı var. Nasıl bir algısı var? O bende de vardı telefonlarını kullanana kadar. Şöyle düşünüyorsun, Xiaomi iPhone kalitesinde yani malzeme kalitesi falan her şeyle en üst düzey cihazı kutudan çıkarttığın anda seni şok eden bir makine çıkıyor. Deli gibi hızlı çalışıyor. MTK işlemcili modeli bile olsa çılgınlarca hızlı çalışıyor. Sürekli güncelleme alıyor. İnanılmaz da bir yazılım kapasitesi var diyorsun ama aslında öyle değil. Uygun fiyatlı bir firma, fiyatına göre fazlasını sunuyor ama daha fazlası yok.
Ya tabii bu biraz da aslında telefondan ne beklediğimizle ilgili. Yani ben Xiaomi'den Redmi One S ya da Redmi Note ya da Redmi Prize almak istediğim zaman mesela hani ne göreceğim? Bu biraz beklenti ve beklentinin ne derece karşılandığı ile ilgili bir durum. Şöyle bir gerçek var, Xiaomi biraz şişirildi. Özellikle alt seviye ürün modelleriyle ilgili olarak. Hani Mi 3, Mi 4 dediğimiz cihazların bugün üst seviye modellerden
iyiydi.
Farkı yok aslında teknik olarak bakıldığı zaman ama o Redmi Note, Redmi 1 serisi gibi cihazlar biraz hani o Mi 3'ün, Mi 4'ün etkisiyle ve Xiaomi'nin de Çin'de yerel bir Apple olma sevdasının bir sonucu olarak biraz şişirme modelleri oldular. Ya şöyle söylemek gerekiyor. Bir Redmi Note, işte senin incelediğin modelleri biliyoruz. O fiyata, o telefondan belki daha iyisini bulmak çok zor.
Daha iyisini bulamazsın da diyebiliriz
belki
aslında.
Belki Çin'i didik didik edeceksin, oradan çıkaracaksın ama global markalarda zaten öyle telefonlar göremezsin. Üstüne üstlük şimdi yazılım güncellemesi tarafında bu adamlar çalışıyor mu çalışıyor. Yazılımcı firmalar zaten. Xiaomi'nin kuran firmanın daha öncesinde bir yazılım şirketi varmış bakıldığı
zaman. Evet ama şunu söylemek lazım. Redmi Note'un Octa-Core versiyonu hala Android 4.2.
O da MediaTek Note'un.
Evet, Redmi 1S dediğimiz versiyon MTK Quad-Core bir işlemci kullanıyor. O da Android 4.3. Yani şimdi bizim kullanıcılarımızda bir algı var. Bu telefonlar Android 4.4. Hemen yani Android'le tamam Xiaomi koyacak.
Ama oradaki kabahatli Çinlilerin pek çok yine ucuz Çinli telefon var. 4.4 ile geliyorlar mesela. Şimdi daha popüler bir Çinli telefon üreticisi vermeyince Xiaomi'nin Allah belasını vermiş. Versin 4.4'ü vermemiş gibi oluyor ister istemez.
Gerçekten öyle. Mesela bizde de biliyorsunuz General Mobile'in Elite modelinde ve daha öncesinde Discovery modelinde söz verip 4.4'ü vermeme durumu oldu. 4.4'ün betasını verdiler ondan sonra. Hala da beta'da bildiğim kadarıyla mesela. Öyle bir sıkıntı
acaba
var.
Acaba çıkacak mı beta'da?
Evet öyle bir süreç var. Bu firmaların güncelleme konusunda yaptıkları, attıkları adımlar geleceklerini çok önemli bir şekilde belirliyor. Özellikle Türkiye'de kullanıcılarımız çok önem veriyorlar buna. Yani Xiaomi Türkiye'ye geldiği zaman telefonları Android 4.4 olsa iyi olur. Çünkü uygun fiyat telefon bile aslında kullanıcı şunu bekliyordu. Android L çıktı. Hadi 3 ay olmadı 6 ay sonra Android L'yi görecek o taraftan.
Yani, evet, öyle düşünüyorlar. Zaten şöyle bir şey var. Hani şimdi yeni doğan firmalarda, Xiaomi aslında yeni bir firma değil ama özellikle ülkemizde yeni bilinen bir marka olduğu için söylemek istiyorum. Hani bir fırsat var. Yazılım güncellemeleri tarafında hızlı davranabilirsen diğer büyük firmalardan çok daha hızlı bir şekilde parlayabilirsin. O kadar reklam çalışması yapmadan. Hani yazılım güncellemesinden kastığımız şu. Tabii ki Android 4.3'ü 4.4'ü vermelisin. Yani kullanıcılar almalı. Aslında bu kullanıcı sözleşmesine de aykırı bir durum. Vereceğim deyip vermiyorsun.
Evet.
Ya bu tüketici bir nevi kandırmak oluyor aslında bakıldığı zaman. Tamam belki teknik nedenler olabilir ama o zaman da şöyle yapacaksın. Veremiyorsan vermiyorum diyeceksin. Vereceksen de vermeye yakın açıklayacaksın bunu. Sonra veremezsen sıkıntılar evet. olabiliyor. Yani orada ben kullanıcı olarak şunu düşünüyorum. Yani bir üretici, bunu özellikle Sony mesela çok yapıyor. O Walkman uygulamasında ya da fotoğraf uygulamasında. Telefon içerisindeki ufak bir güncel uygulamayı güncellediği zaman bile hoşuma gidiyor. Olay diyorsun yeni bir özellik geldi, bedava.
Evet.
Üretici sana yazılım, on the fly olarak yazılım güncellemesi sağlıyor. Xiaomi hem bunu yapan bir firma, ufak güncellemeler vererek hem de büyük güncellemeler verip sistem güncellemesi yapan bir firma ama dediğin gibi şimdi bir telefon 4.2, bir telefon 4.3 olup hala 4.4 almayan, alıp almayacağı da belli olmayan, tamam firma çok güncelleme yapıyor ama bu güncellemelerin çoğu da genelde üst seviye cihazlar
evet,
oluyor. Çünkü
doğru.
Tüketiciler üste bakıp cebindeki paraya göre telefon tercih ettiği için alt ürünlere kayan da çok fazla tüketici oluyor. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada ki çünkü 10 yeni ülkeye açılacaklar, onlardan bir tanesi Türkiye. Çok hızlı bir şekilde yol kat etmek istiyorlarsa yazılım güncellemesi konusunda kullanıcılara bir garanti verebilmeleri gerekiyor. Çünkü hani Android'le henüz olmayan bir işletim sistemi. Açıklayan birkaç firma var. Hala büyük üreticilerin bazıları bile ne zaman vereceklerini söylemediler ama Android 4.4, 4.4.3 ya da 4.4.4 artık olan firmaların verdiği örneğin Sony'lerde pek çok Sony cihazda bugün 4.4.4 var mesela bakıldığı zaman. Bunların verilmesi gerekiyor. Çünkü bakıyorsun KitKat neredeyse artık 6 ayı 8 ayı dolduracak evet. yani çıkış süresi olarak olduğu zaman. Kaynak kodlarım var. Chipsetten sürücülerim var. Hani hadi MTK'ya geçeyim. Snapdragon cihazlarım var henüz 4.4.4 olmayan. Bunlara vermek gerekiyor. Çünkü yazılım güncellemesi tarafında işte LG'nin 2011-2012'lerde nasıl sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Ve keza bakıldığı zaman işte Sony Samsung 2 ay geciktirince tüketicilerin nasıl hani eleştiri yağmuruna tuttuğunu da biliyoruz.
Belki de bu satışları düşmeye devam ediyor. O hızlı ilerleyişi durmasının Samsung'un da bu güncellemeler bile etkili olmuş olabilir.
Ya o da etkili olacak çünkü hani bugün bakıldığı zaman hani Sony, HTC ve Samsung bu üç firmayı ele aldığımız zaman şu an güncelleme en hızlı, en yavaş firma belki Samsung.
Evet.
HTC'ye bakıyorsun.
İnanılmaz hızlandı.
Ya HTC'nin oradaki hatta aslında güncelleme veriyor bunları duyurmuyor. Hani evet. Bir şekilde kulaktan dolma bilgilerle insanlar arasında dolaşıyor bu detaylar. LG'ye bakıyorsun işte G3, arka arkaya 3 tane güncelleme aldı. Sony'ye bakıyorsun işte Xperia Z1'e bile 4.4.4 güncellemesi verdiler. Dolayısıyla büyük firmalar bile yazılım güncellemesindeki sıkıntılarına karşı insanlar tarafından hani bu kadar eleştirilirken Xiaomi zaten yerli bir edilir. Eğer yazılım tarafında bir aksiyon alamazlarsa. Çin'de her cuma günü güncelleme veriyorlarmış ama bakıldığı zaman Türkiye'de bunu yapabilirler mi? Çünkü donanımsal altyapı, network altyapı, sunucularında buna uygun olması gerekiyor.
Tabii bir de Türk kullanıcılarının isteyeceği de önemli ama Xiaomi'yi şöyle ayırabiliriz. Şimdi ben Redmi ve Redmi Note'u ayrı bir yere koymak istiyorum. Yani bu telefonlar aslında 500 liraya, 600 liraya satıldıklarına, belki daha aşağı fiyatlara satıldıklarına zaten Türkiye piyasasının %70'ini ele geçirebilecek güçlü cihazlar. Biz eleştiriyoruz ama burada yanlış bir anlaşılma var. Kullanıcının abarttığı modeller değiller. Yoksa fiyatlarına göre muhteşem cihazlar. Yani tabii o konuda bir şey olmasın. Mesela Redmi 1S'yi ben Discovery'li yan yana koysam, aynı farkı fiyattan olsalar Redmi 1S büyük ihtimalle daha tercih neden olabilir. Çünkü Xiaomi'nin güncelleme altyapısı, MIUI arayüzü ve aksesuar konusundaki zenginliği beni ona iter. Ya, hatta daha da uygun fiyatta olma olasılığı da var.
Ya ben hep şunu eleştiriyordum. Ya diyordum ki Android ekosisteminde niye aksesuar yok? Hani iOS'a bakıyorsun, iPhone için, iPad
her
için
şey var, her
gırla
şey var.
Aksesuar var. Yani bu Redmi serisinden sonra gördüm ki Xiaomi'de yani Apple olmuş hakikaten.
Evet.
Alibaba'ya giriyorsun AliExpress'e.
Yani, ve ikinci üreticileri bile. İşte cam kapak en son benim biliyorsun bir tane elde.
Ya o Xiaomi yapsa o kadar yapamaz.
Gerçekten öyle, değişik bir kapak olmuş.
O güzel yapmışlar.
Ama MI3 ve MI4 yani Mi 3 ve Mi 4 modellerine geldiğimizde burada Xiaomi ayrılıyor. Çünkü bu sefer gözüne kestirdiği firmalar işte HTC, LG hedeflediği firmalar oluyor. Ve Mi 3 modeli HTC One'la Galaxy S4 ile kapışacak bir modeldi. Hı hı. Tamam, elinize aldığınızda, o ilk elinize aldığınızda sert, o sertleştirilmiş plastik kasa biraz şey etkisi yapıyor. Acaba ne var diye. Ama telefon açıp kullanmaya başladığınızda keyif vermiyor.
Biraz da Nokia havası var tasarımda.
Evet. Onu oradan bir esinlenme var. Telefon inceliği ve hızıyla beraber etkileyici bir cihaz.
Ya ben ilk işte Ocak ayındaki Amerika'da gittiğimiz CES Forum'da kullandığım hakikaten daha hızlı bir Android telefon görmemiştim o vakte kadar.
Öyle bir şey ki zaten CES fuarında şöyle bir şey var. O an görüyorsunuz, karşılaşıyorsunuz, 5 dakikanız var cihaz hakkında fikir edinmek ve video çekmek için. İnanılmaz bir ortam var. Tabii doğal olarak orada edindiğiniz deneyim ve etkileşim farklı oluyor. Orada böyle birdenbire wow falan deyip bir de Xiaomi'yi görmüşsün ya.
Bir de ilk defa görüyorsun. Evet. Cihazın ilk defa elini alıyorsun.
O heyecandan ilk defa elini alıyorsun, sonra kullandıkça edindiğin deneyim farklı oluyor.
E tabii hocam, kronik sorunları kullanmadan hani günlük hayatımızın bir parçası yapmadan o telefonu anlamak çok mümkün değil. Çok ufak bir özelliği vardır, hayat kurtarır. Çok ufak bir hatası vardır, telefonuna illallah edersin yani. Senin için büyük bir sıkıntı yaratır. Şimdi Mi 3'ün zaten yaptıkları ortada. Çok ciddi satış rakamlarına ulaştı. Xiaomi'nin bu derece konuşulmasında ürün bazındaki yetenekleri anlamında bayağı bir katkısı oldu. Mi 4 konusunda gelince yani Mi 4'te beklenti çok fazlaydı. Yani evet. Mi 3 yapan bir firma mucizevi bir telefon çıkaracak.
805 bir kere bekleniyordu yani.
Yani biz de öyle bekliyorduk açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Şimdi ortaya çıkan telefona bakıldığı zaman hani yine bugün donanım olarak OnePlus One'dan, G3'ten, S5'ten, M8'den, M8'den zaten halice biraz daha iyi. İşte Z2'den, Z3'ten, Z3'e bakıyorsun. Snapdragon 801 AC'ye çıkacak mesela yarın büyük ihtimalle. Hepsi de benzer ya da belli noktalarda daha iyi donanıma sahip olduğunu görüyoruz. Tasarım olarak maalesef bir iPhone havası var. Yani bir iPhone esinlenmesini taşıyorlar. Şimdi önden bakıldığı zaman hani Çinli üreticilerin bir silüeti oluşmaya başladı üst seviye telefonlarda. İşte hani bugün etiket firması bazı Çinli telefonlarda da, işte Xiaomi Mi 4'te de, bazı büyük Çinli üreticilerde de diğer benzer silüet var. Hani önden hafif, ki bunu aslında Galaxy Alpha'yı da Samsung'un telefonuna dahil edebiliriz. Önden ince, dar, dikdörtgenimsi bir tasarım. Arkadan da metal görünümlü bir telefon yapmaya çalışıyorlar genelde. Mi 4'ün incelemelerini ben burada izledim. Hani telefonu alıp kullananlar ne diyorlar diye. Malzeme kalitesi anlamında yine çok iyi bir telefon yapmışlar. O kesin. Yazılım ve donanım uyumu anlamında yine çok ahenkli çalışan bir telefon var. İşte Snapdragon 801 AC, 3 GB bellek, iyi bir kamerası var yine. Pil yine büyük keza bakıldığı zaman. Pek çok özel teknoloji de yine içerisine dahil etmeye başarmışlar ama fiyat anlamına gelindiği zaman işte bir OnePlus One değil yine bakıldığı zaman.
Evet, hani şimdi o telefon OnePlus One'ın bence gölgesinde kaldı. Yani eğer 805 ile gelseydi, mesela 801 AB'yi kullandılar ya, ilk defa kullanıyorlar. 805 ile gelseydi işte orada farklı bir yere konumlandıracaktı.
Ben sana bir şey söyleyeyim. 805 ile gelmesin de OnePlus One aynı fiyata gelseydi, evet, OnePlus One yine gölgede kalırdı. Yani bu
büyük ihtimalle öyle.
Ona bir
yani burada ederdi. Şimdi Mi 4 için şunu söyleyebiliriz o zaman Erdi. Yine fiyat avantajı olan bir telefon olacak. Yani
ama neye göre fiyat avantajı olan? Şey, evet. Büyük firmalara göre muhtemelen
büyük
biraz daha
büyük firmalara göre fiyat avantajı olacak ama diğer OnePlus gibi firmalara göre fiyat avantajı yok. Sence Türkiye'ye geldiğinde nerede konumlanabilir? Hani OnePlus diyelim ki bir mucize oldu. 1300 lira, 1200 lira bandına oturdu. 1000 lira olması zor diye bakıyorum. Çünkü
gerçi doğru, zaten 350 doların karşılığı 750 liraya denk geldi. Evet. 120 liraya koyduğun zaman
vergi falan koydun mu zaten doğru. Üstüne 1000 lirayı, 1100 lirayı buluyorsun. Hani 1100 ile 1300 bandına yerleşti diyelim OnePlus. Mi 4 nereye yerleşir?
O da muhtemelen şu anki fiyatlar ve kurdan yola çıkarak hani ekonomist gibi olduk ama hesaplarsak muhtemelen 1700-1800 liraları görür gibi geliyor. Çünkü OnePlus One'la kıyaslandığı zaman 150-200 dolar civarı bir fiyatı daha yüksek kalıyor. Öyle zannediyorum. Hatta evet, 150 dolar civarı fiyatı daha yüksek kalıyor. Dolayısıyla eğer OnePlus One 1300 liradan gelirse 1600 lira gibi fiyata denk gelecek. Şimdi 1600 liraya Snapdragon 801 AC ve 3 GB bellekli telefon düşündüğümüz zaman yine kağıt üzerine donanımın fiyatı oranı açısından iyi bir noktada kalıyor aslında.
Peki Şamil diyenler mesela bu telefona sıcak bakarlar mı? Yani
ya, o fiyat Hatice'ye de Hatice diyenler vardı bir sene bakıldığı zaman ama şimdi oradaki sıkıntı şu. 1600 lira böyle sen dolu bir telefon mu alırsın ama ismi bilinmeyen? Yoksa 1800 lira, 1900 lira ya da en hani 2000 lira sınırında daha bilinen LG G3 bulabilirsen eğer 3 GB'ını mı alırsın gibi bir soru işareti ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla Türkiye'de şöyle tuhaf bir durum var, sözünü kestim ama. Şimdi biz global firmalardan konuşuyoruz ama paralel ithalat gerçeği var. Nasıl oluyorsa paralel ithalatçılar, hani tamam orada firmaların reklam pazarlama bütçeleri, çalışanların maaşları falan filan içine giriyor. Biraz fiyat kabarıyor diyoruz ama paralel ithalatçılar 1200 ile 1000 liraya mesela G2'nin 32 GB'ını satıyorlar.
Ya işte 1300 liraya Z1 var mesela, X-Tel'e Z1 var.
Şimdi 1300'e Z1 var, 1200 liraya 32 GB G2 var mesela. 1600-1700'e de bir tane Xiaomi denen bir telefon var. Ya da 1400-1300-1500'e.
Ki aynı yere denk gelecek. Şimdi şöyle bir şey olacak. Hani Xiaomi'nin Türkiye'de teknik servisi ne olacak? Belirsiz. Evet. Hani nasıl bir sistem izleyecekler. Paralel ithalatla gelin de belirsiz. Hani belki araya diyeceğim millet gidip ufak şeyler yaptırabilirsin teknik servis. Sonuçta Sony Sony yani bakıldığı zaman ama şu an bir de ne yapacaksın? 1600 lira verdin 200 liradan kurtarmak için ama teknik servis olayı ne olacak? Garanti süreci nasıl işleyecek? Zaten ikinci el diğerinin 2 sene sonra ne olacağını zaten bilemiyoruz.
Evet, bir de kullanıcı acaba oraya yönelirler mi? Ya değişik şimdi, bir durum söz konusu çünkü burada.
İşte hani global üreticilerin benzer donanıma sahip telefonlarından 200 lira daha ucuz olsa yönelmeyebilirler ama hani daha agresif bir fiyat farkı. Örneğin hani G2 ile aynı fiyata gelirse, Nexus 5 ile aynı fiyata gelirse kesinlikle bir tercih sebebi olur.
Zaten o zaman bakmıyorum. Bizim de ilk önerdiğimiz telefon olur.
Yani zaten o zaman almayan aptallık eder yani bakıldığı zaman. Ama 1600 lira, 1700 lira, 1800 lira bunlar yüksek fiyat etiketleri hani
evet,
bakıldığı
şimdi
zaman.
Şimdi aslında burada seyircilerimize de sormak lazım. Arkadaşlar OnePlus One gönlünüzden geçen maksimum fiyat nedir? Bana maksimum fiyatı yazın. Çünkü bazı arkadaşlar gönlünden geçenden çok hayal ettiği fiyatı yazıyorlar. Bu ayrı bir şey yani. Hayal ettiğiniz fiyatı değil de mantığınızın aldığı maksimum fiyat nedir? Ben gerçekten bu fiyatı olsa düşünmeden alırım dediğiniz ama maksimum sınır. OnePlus, işte Xiaomi Mi 4. Ne olmalı sizce bu fiyatları?
Oppo Find 7.
Tabii Oppo Find 7. Ne zaman işte global üreticilere karşı bunları tercih edersiniz? Biz burada telaffuz ediyoruz ama bu da bizim düşüncemiz. Tabii biz de insanız, biz de bir tüketici yani sonuçta. Gönlümüzdeki
bedavaya alalım evet. Ama sonuçta bir gerçek
sizin
var.
Sizin düşünceniz önemli. Bir yazın bir genel olarak bir community ne istiyor? Yani topluluk ne görmek istiyor? Bunu da görmüş olalım.
Ya belki şimdi OnePlus falan, Oppo gibi firmalar Türkiye'de arayış içerisindeler. Hani öyle zannediyorum ki arayış içerisinde oldukları yerlerin pek çoğu da bizim forum ve siteyi takip
evet,
ediyor.
Evet mutlaka bakmaz.
Dolayısıyla da buradan gelecek geri bildirimleri de göreceklerdir diye tahmin ediyorum. Fiyat ayarlarken de herhalde vicdansızca davranmazlar o kadar bir ortak fikir ortaya çıkarsa. Bu arada hani bunları söylüyoruz ya mesela mevzuda bir atladığımız nokta var. Orada şimdi onların MX4 diye bir modelleri var. Onlar da mesela Avrupa'ya açılmak istiyorlar. Evet. Planları var. Bir de bu mevzu dediğimiz firma da Samsung'un pilot şirketi gibi çalışıyor. Mesela Exynos işlemcileri Samsung dışında kullanan nadir firmalardan bir tanesi. Şimdi yeni işlemciye de sahip olmuşlar ve hani mesela orada belki haksızlık etmiş oluruz eğer bu detayı atlarsak. Hani dedik ya az önce Oppo ya da OnePlus gibi firmalar LG G3 gibi çerçevesine yakın telefon yapamayabilirler. Mevzu yapmış. MX4 modeli yine G3 kadar agresif bir ince çerçeveye sahip ama orada da muhtemelen kapalı kapılar arkasında Samsung'da olan yakınlıklarının etkisi sayesinde bir sonuç ortaya çıkmış olabilir. Şu an MX4'ün paniğini bilmiyorum. Eğer AMOLED ise muhtemelen Samsung'un katkısı orada büyüktür. Değilse mevzu hakikaten kendisi çalışıp bu dediğimiz firmadan farklı olarak ben nasıl ayrılabilirim diye ince tasarımlı bir telefon ortaya çıkartıyorum.
Şu an modellerini denemediğim için yazılımı da tam olarak tabii ki burada görmediğimiz için mevzu hakkında çok da fazla konuşmak
genel
istemiyorum.
Genel olarak telefonla evet. ilgili konuşmalar.
Ama genel olarak kağıt üstüne baktığımızda çok iyi özelliklere sahip telefonlar var. İlk 2K ekranını biz onları da test ettik zaten.
Biz 2K aslında Vivo diye bir firma test
ettik. Doğru Vivo'da test ettik benim hatam.
O
pardon.
Firmanın da mesela çok güzel telefonları vardı. Arada eriyip gittiler.
Ben yani Vivo'yu Meizu ile karıştırdım.
Meizu'yu da...
Hatta onların ses çipi falan da özeldi.
Evet özel bir amplifikatör falan vardı telefonların içerisinde. Mesela onun da kasa kalitesi çok iyiydi.
Evet iyiydi.
Hani 6 inç ekran 2K çözünürlük ki hoş arayüzü çalışmıyor doğru düzgün ama yine de çok güzel bir telefonu kağıt üzerinde. Şimdi Meizu bir de ilginçtir. Ubuntu telefonu da yapma derdindeler. Hani yazılım tarafında artık Android'den farklılaşalım, alternatif yol bulalım diye ama hani Çin dediğimiz zaman Oppo, Xiaomi ve herhalde en çok şu günlerde OnePlus One daha çok konuşulduğu gibi bu Meizu, işte Vivo gibi firmalar öyle zannediyorum ki daha arada kalacaklar gibi. Tabii bunların dışında Coolpad gibi firmalar var. Arka planda başka firmalar var
evet,
bazı.
Hala da Türkiye ile ilgili projeleri olan, planları
dünya
olan firmalar var.
Dünya çapında konuşulan firmalar var yine ama yıldız diyebileceğimiz firma Xiaomi'dir en tepede. Altında Oppo zaten iki kola ayrılıyor. Kendisi de paravan şirketi OnePlus.
Ama bunca altında şeyin sonunda şunu söyleyebiliyor muyuz? Yani sizlerin de yorumlarınız gerçekten önemli ama erdi. Çinli firmalar hala da fiyat avantajı olduğu sürece kabul edilebilir firmalar. Fiyat avantajlarını kaybederlerse eğer yine global firmalar burada. Ezici ve teknolojik üstünlüklerini konuşturuyorlar.
Yani aksini söylemek zaten çok doğru olmaz çünkü Samsung dediğimiz firma teknolojik olarak bir üstünlüğü var. Neden? İşlemciyi kendisi yapıyor, ekranı kendisi yapıyor. LG ekranı kendisi yapıyor, işlemciyi yapmak üzere.
Pili de kendi yapıyor.
Pili kendisi yapıyor. HTC'ye baktığımız zaman bu diğer firmalar gibi değil. Biraz daha Çin'e yakın aslında komponent birleştirme
ama
anlamında
tasarım ama. Olarak?
Tasarım, kendi yazılımını geliştirme noktasındaki tecrübesi.
Evet,
İşte zaten yılların telefon üreticisi. Yıllarca bir sürü firmaya telefon ürettiler biliyorsun kendi markaları dışında.
Doğru,
Windows Mobile'dan gelen bir zaten inanılmaz bir uzmanlıkları var. Diğer taraftan bakıyoruz işte Apple zaten tartışmaya gerek yok. Sharp'ı konuşmaya gerek yok. Hani dolayısıyla Çinli firmalar da burada uygun fiyata iyi parçaları toplayıp ki hani bir avantajları da var. Bu çok aslında dikkatlerden de kaçan bir unsur. Apple şimdi parça tedarik ederken Çin'den gidiyor Amerika'ya, Amerika'dan Çin'e gidiyor vesaire. Çinli adam kapısını çalıyor yani. Hani bir mutlaka kan da çekiyordur
direkt
yani.
Çince konuşuyorlar hepsi sonuçta. Ana hani, dilleri yani.
Muhtemelen pazarlık tarafında belli avantajları vardır diye düşünüyorum.
Bir de hükümet desteği de var arkada.
Zaten hani hükümette kendi içimizde yetelim, kendi kendimize yetelim, dışarı bağımlı olmayalım. Dünya Çin ürünlerinin konuşma mantığında evet. olduğu için ve bir sübvansiyon vardır yani. Devlet muhtemelen destekliyordur da zaten oradaki çalışmaları. Ama şu bir gerçek. Bugün bu bahsettiğimiz telefonların hepsi G3 ile aynı fiyat değil. G3'den 100 dolar daha ucuz olsa bu kadar etki yaratmazdı. Çünkü hani Çin'in şu andaki algısı, bu firmalar için konuşuyorum. Xiaomi, Oppo ve Meizu gibi firmalar için uygun fiyatı iyi telefon. Ama hani pahalı telefon uygun, iyi telefon pahalı fiyatı olsaydı o ikili çok bu kadar konuşulmaz diye tahmin ediyorum.
Evet. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Bizim burada çıkartmak istediğimiz sonuç, Çinli firmalar hala da marka algısını oturtamadılar diye düşünüyoruz. Çünkü bizim düşüncemiz o yönde. Fiyat avantajları yoksa da forumdaki genel olarak sizlerin yorumlarına baktığımızda da sizin de pek umurunuzda değiller. Yani yaptığımız incelemelerde de görüyoruz. Yani arkadaşlar şöyle yazmışlar. 1200'ün üstüne gelirse aman gelmesin falan yazanlar var mesela. OnePlus için bile öyle şeyler yazanlar var. Merak ediyoruz. Lütfen biraz zaman ayırın. Yazın. Burada genel olarak bir kullanıcı görüşünü ortaya koyacağız. Yani topluluk ne istiyor? Bu firmalar ülkeye gelirlerse nasıl fiyatlar görmek istiyorlar? Bunları ortaya çıkartmak istiyoruz arkadaşlar. Bize katkıda bulunursanız seviniriz. Videoyu izlediyseniz eğer sonuna kadar, umarım sizleri sıkmamışızdır. Yine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Diyoruz.